Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz. Başkent'e işte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi bugün de siz sevgili dinleyenlerimiz için. Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Her gün olduğu gibi bugün de 15.55'e dek bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bulmanız, ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin hep birlikte Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Yanağıma koy, istemiyorsan giderim giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur silerim silerim. Tuttuğum kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldük dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldük dersin tılsımını kaybetti. Burnuna döktüğüm gözyaşları için yağmurdan özür dilerim dilerim. Kuruttuğum kızım günleri alıp, senin için senden geçerim geçerim. Tuttuğum kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal girerse rüyalarına, öldük dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldük dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldük dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Öldük dersin gül güzeli, tılsımını kaybettim.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatın Sesleri birlikteliğindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuz mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi balık diyeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Evde yapılabilecek kolay püf noktalı balık yemeklerinden kokmadan yapılacak. Çünkü kokusu dolayısıyla biz kadınların evde yapmaktan biraz çekindikleri.
Evet.
Bir besin maddesi. Doğru zamanda doğru balık tüketimi ise aslında en sağlıklısı. Zaten siz de mevsimine göre hangi balıkları nasıl tüketmemiz gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bugün de yine o profesyonel ama kokusuz yemeklerden tarifler vereceksiniz balık yemeklerinden.
Tabii kokusuz dediğimiz zaman daha çok fırın, haşlama, pilaki, yahni gibi ya da sebzeyle pişen balık yemekleri, kağıtta pişen balık yemekleri ön plana giriyor. Tava veya ızgara yaptığınız zaman koku kaçınılmaz oluyor. Bunun için şimdi mevsimi artık kuskumrunun ve lüferin zamanı yavaş yavaş geçmekte. İsterseniz önce pilaki ve yahniden birazcık bahsedelim.
Evet, lütfen buyurun.
Şimdi yahni dediğimiz zaman sebzelerle birlikte içinde genellikle sarımsak olan papaz yahnisi dediğimiz, bu midye gibi kabuklu deniz hayvanlarından da yapılabilir. Ve günlük piyasalarda, pazarlarda kolayca bulunan, günübirlik balıklardan, her zaman tüketilen balıklardan yapılan, çok lezzetli, yapılması kısa süren ve çok keyifle yenen, besin değeri de çok yüksek olan yemekler. Yahniler de genelde kışa ve yaza göre kullandığınız sebzeler değişir. Kış yahnilerinin içinde genelde kereviz, havuç, patates, soğan bulunur. Yaz yahnilerinin içinde domates, biber kerevizin yerine alır. Ama hepsinde yahni ve şeyi yaptıktan sonra bol miktarda maydanozu yemeğin üzerine serpmek. Taze, temizlenmiş, kıyılmış maydanozu ve özellikle yahni şeklinde değil de pilaki şeklinde fırında yapıyorsak, sarımsak koymadan ve sebzeyle fırında pişiriyorsak, yağının da baştan çok miktarda konmaması. Çünkü balığın cinsine, yaşına ve mevsimine göre yağ miktarı çok değişir. Baştan yağı kavamızdaki miktarda koyduğumuzda çok yağlı olabilir.
Evet.
Dolayısıyla yağı üzerine maydanozu koyarken, limonunu ekerken sızma zeytinyağını gezdirerek
beraber gezdirelim diyorsunuz.
Şey edebilir. Hem de yağımız yanmadığı için çok daha lezzetli olacaktır. Zeytinyağı, sızma zeytinyağı son derece lezzetli bir malzeme zaten. Bu bütün balıklarla yapılabilir. İstavritin büyüklerine, sarı kanat istavrit dediğimiz istavrit türüyle yapılabilir. Uskumruyla yapılabilir. Yağını biraz fazla koymak kaydıyla kolyostan yapılabilir. Uskumruya çok yakın ama yağsız olduğu için pek makbul sayılmayan bir balıktır,
evet,
bildiğiniz gibi. Palamutun hemen her boyuyla yapılabilir. Ve bu tür bir şeyde eğer fırında pişirecekseniz yahninizi ya da şeyinizi evvela üstünü örtebilirsiniz bir folyo ile ama özellikle son 15-20 dakikasında bu folyoyu alın. Isı direkt olarak bu balığın üzerine gelsin. Çünkü bütün bu yahnilerde görünüm de çok önemlidir. Hani kat kat balığı üzerine, evvela altına bir kat malzeme, üzerine balıklar fileto halinde ya da parça bütün olarak. Ve onun üzerine en üstte de domates olmak üzere ince kıyılmış soğanınızı, doğranmış yeşil biberinizi, domatesinizi koyarak yahninizi yapabilirsiniz. Bunlar son derece lezzetli olan yemekler. Aynı şekilde kağıdın içinde, pişirme kağıdının içinde yapılabilir. Pişirme kağıdının içinde yapacağınız zaman da kağıdın üzerini yağlamak ya da suyla ıslatmak lazım. Çünkü yanar ve o yanık kokusu yemeğin tadını bozar. Yahniye benzer bir şeyi fırında balığı doldurarak da yapabilirsiniz. Özellikle bu jelatinli balıklar, mesela iri kefaller, Lagos dediğimiz balıklar, minekop ya da levrek, bunu ayıklarken pulunu aldıktan sonra karnı açılıp içinden temizlenmez gal samaların olduğu yerden karın boşluğu boşaltılır. Karnı maydanoz sapı, ince kıyılmış soğan, defne yaprağı, birazcık karabiber.
Soğan taze soğan mı?
Taze soğan da olur. Kuru soğan da olabilir. Aromatik, sizin hoşunuza giden, mesela biberiye çok yakışır. Bu şekilde yaptığınız balıkta eğer biberiye kullanırsanız kuzu tandır gibi çok güzel bir koku verir. Mercan köşk gibi, kekik gibi baharatlar kendi zevkinize göre. Karabiberi toz olarak değil de top olarak kullanırsınız. Bu daha sonra bir folyoya sarılarak ya da pişirme kağıdına sarılıp kenarlarından zımbalanarak fırında da pişirilebilir. Bunu çarşı fırınına da gönderebilirsiniz çevrenizde varsa. Fırının en dibinde kalacak. Ne kadar ateşten uzakta yavaş pişerse o kadar lezzetli
olur. O zaman
olur.
Evde de fırının ısısı
ısısını 150 dereceye getireceksiniz ve biraz daha uzun süre tutarak orta ısı dediğimiz 150-170 derece arasındaki fırında pişirebilirsiniz. Sarımsağı kullanırken bu tür balık yemeklerinde çok dikkatli olmak lazım. Deniz ürünlerinde. Plakiye mesela sarımsağı baştan koyarsanız özellikle midyede gaz yağı gibi bir koku gelebilir size piştikten sonra. Onun için Türk mutfağında tarator dediğimiz sarımsaklı bir sos hazırlanır. Bu kuru ekmeğin içi ıslatılır. Dövülmüş ceviz ya da dövülmüş çam fıstığı, hatta fındıkla yarı yarıya karıştırılır. Çırpılarak buna çok az miktarda sıvı yağ ya da zeytinyağı eklenerek, azıcık aromatize edici şeyler konularak, mesela limon konularak, sarımsak
yoğurt,
konularak.
Yoğurt, mayonez.
Yoğurt ve mayonez, yoğurt yakışmaz. Yani şöyle bir ön yargım yok. Hani yoğurtla balık yenmez gibi bir şey yok. Rahatlıkla yenebilir.
Bunlar taze olduktan sonra.
Taze olduktan sonra herkisi de bir problem olmaz. Ama mayonezin kendisi, mesela tavada yaptığınız bir balığın üzerine mayonez çok yakışır. Bu mayonez diyorum. Tarator çonlere çok yakışır. Mayonezden çok daha fazla yakışır. Tereyağını genellikle tercih edin. Bu tür dolduracağınız ve kağıtta pişireceğiniz. Mesela tereyağında levrek bir klasiktir. İnce taze bademin dövülmesiyle elde edilen ve bunun sütle sulandırılarak kullanılmasıyla, yani bir bakıma bademle elde edilen bir kremayla pişirmek. Bademli levrek, bademli dil balığı. Bunlar son derece
lezzetli,
çok değerli konuklarınıza çıkarabileceğiniz yemekler şeklinde şey edilebilir.
Değişik tatlar.
Değişik tatlar de, olarak yapılabilir. Çorbalar da daha evvel de söz ettik. Çorbalar birçok ülkede kullanılmayan, sofraya hazır yemek olarak gelecek nitelikte olmayan balıkların ziyan olmaması için ya da fileto olarak hazırladığınız bir balıktan arta kalan kafa gibi, deri gibi, kemikleri gibi malzemenin kullanılması. Balık suyu son derece lezzetlidir. Haşladığınız balığı, haşladığınız mayonezli levrek yapacaksınız örneğin. Kesinlikle haşladığınız suyu atmayın. Altın kıymetindedir. Onu daha ucuz küçük balıkları haşlayıp etini kullanarak o kullandığınız, haşladığınız balığın suyunu kullanabilirsiniz.
Çorba yapmak
çorbaya, üzere. Çünkü.
Peki hocam, o zaman bir de çorba tarifi verelim.
Hay. Çok basit. Çorbanın çok çeşitli tarifle en basit tarifini vereyim çorbanın. İstanbul usulü balık çorbası. Balık, küçük balıklar olabilir. Özellikle lipsos gibi, kaya balığı gibi, skorbit gibi, genelde pek tüketilmeyen balıklar. Soğuk suya koyarsanız çorbanın suyu lezzetli olur. Sıcak suya atarsanız eti lezzetli olur, kaynar suya. Püf nokta budur. İçine ayrıca bir balık koyacaksanız, balık parçaları, bunlar haşlanmış balıklardan arta kalan parçalar da olabilir. Parçaları da balık çorbası için kullanabilirsiniz. Suyunu da kullanabilirsiniz. Püf noktası şu. Suyunuzun içine bir tane büyük beyaz soğanı soyacaksınız. Ortasına kadar yarayacaksınız. İkiye bölmeyeceksiniz. Hı hı. İlk yani 20 dakika soğanla kaynayacak. Sonra soğanı kaldırıp atacaksınız. 10 dakika daha haşlayacaksınız. Sonra balığınızı süzgece alacaksınız. Suyunu sıcakken aynı büyüklükte doğranmış. Kış usulünü tarif edeyim. Kış ayındayız şu anda. Malzememiz havuç, kereviz ve patates. Ve bol dere maydanoz. Evvela aynı büyüklükte doğranmış havuçları suya atacaksınız. Yumuşayınca kerevizi, o hafif yumuşayınca patatesiniz. Patates yumuşayınca altını kapatacaksınız. Yarım bağ maydanoz kıyılmış. Maydanozla kaynatmayın. Ve zeytinyağını, limonunu, tuzunu, karabiberini sonradan ekleyin. Bu nefis bir çorbadır.
Evet. Mutlaka dinleyicilerimiz yapsınlar diyorsunuz.
Bunu mutlaka tavsiye ediyorum bu çorbayı yapmalarını. Hem gelen malzemenin kullanılmasını sağlar, ekonomik açıdan artık vermeyen malzeme tümüyle kullanılmış olur. Hem de son derece biliyorsunuzdur Avrupa'da özellikle Fransa gibi balık çorbasında çok iddialı ülkelerde balık çorbası tek başına yenir.
Evet.
Yani balık çorbasının önünde arkasında bir yemek yoktur. Balık çorbası içmeye gidilir ve büyük taslarla yenir. Doyana kadar yenir. Bu tarif etmiş olduğum balık çorbasını da o şekilde yapıp yiyebilirsiniz.
Evet, yenebilir diyorsunuz. Zaten balık olunca sofralarımızda biz yanında daha farklı şeyler tavsiye yemeyiz. Ama sizin tavsiyeleriniz olur mu? Örneğin balığın yanındaki özellikle yemekler ve garnitürler ne olmalı
garnitürler,
acaba?
Garnitürler. Özellikle midye tava girişte. Yine küçük muska börekleri ya da patates köfteleri.
Evet.
Ama balığın yanında olmazsa olmaz bol yeşillikli. Arada haşlanmış börülce ya da fasulye de içerebilen piyaz türünde bir soğanlı salatanın olmasıdır.
Gerekir.
Hatta işin çok erbapları balığın üzerine limon sıkmaz, bu yanındaki salatanın suyunu balığın üzerine gezdirerek yer.
Evet. Hocam yine çok güzel bizi bilgilendirdiniz bu konuda. Dolayısıyla evlerimizde artık kokmayan balıklar yapmaya başlayacağız biz kadınlar. Çok teşekkür ediyoruz
ben
bu haftada için.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, var
sağ
olun. Yine birlikte olacağız.
İnşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz, Mutfak Aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikteydi. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz ve müziğe dönüyoruz.
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin. Çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve şimdi Avrupa'nın başkentine ulaşmak istiyoruz. Belçika'ya sevgili Mustafa Ulusoy'a merhaba diyoruz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi kaçak göçmenlerden sonra bir de kaçak giriş yapan kurtu tartışıyor artık Belçika. Konuyla ilgili neler anlatacaksınız bize sevgili Mustafa Ulusoy?
Evet, hakikaten böyle gündemin tam ortasında biz kaçak göçmenler konusuyla Belçika'da haşır neşir olurken birdenbire Belçika gündemine çok ilginçtir. Bir kurt, kaçak, üstelik kaçak olarak Belçika'ya girmiş, kaçak göçmen olarak girmiş bir kurt adeta ülkenin birinci gündem maddesi oldu. Tabii Türkiye açısından bakıldığı zaman bizim için çok yeni olmayan ya da alışılmış bir durum değil bu, ancak Belçika açısından son derece ilgiyle karşılandı. Neydi aslında bu konunun arka planında yer alan gerçek? Geçtiğimiz günlerde Noel gecesi yola çıkan bir kurt Almanya topraklarından Belçika'nın, Almanya sınırından Belçika'nın ormanlarına girdikten sonra Belçika'daki kamera kayıtlarına yansımış oldu ve bu durum aslında sıradan bir durum gibi görülse de Belçika'daki bilim tarihi açısından, doğa bilimciler açısından çok önemli bir gelişmeydi. Çünkü 118 yıldan bu yana Belçika'da canlı bir kurt, doğal ortamda vahşi bir kurt görüntülenmemişti. Bu durum aslında Belçika'da hem bilim çevreleri açısından hem medya üzerinden halk nezdinde, ama bir o kadar da Belçika'nın Valon bölgesi, ki ormanların bulunduğu bölge Valon bölgesidir. Belçika 3 bölge, hemen hatırlatalım. Bir bölgesi Flaman bölgesi, bir tarafı Valon bölgesi. Ortada da Brüksel var. Brüksel sadece bir şehir bölgesi şeklinde. Valon bölgesinde de kamu kurumları nezdinde bir hareketliğe sebep oldu bu kurt. Aslında ilk defa Belçika'da bu konudaki tartışmaların canlanması 2016'nın sonuna kadar uzanıyordu. Bu konuda Belçika Devlet Televizyonu'nun geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı bir de yayın vardı. Acaba kurtlar Belçika'ya geri mi dönüyor diye. Fakat burada sadece bir avcının görgü şahitliği söz konusuydu ki avcı yaptığı açıklamada, basına verdiği demeçte kurdu gördüm. Çok gerçekten de etkileyici bir kurttu. Ama tam arayacaktım, arkadaşım beni arayınca kurdun fotoğrafını çekemedim dedi. Tabii burada bir avcının aktarımı olduğu için konu bir tartışmalı halde kalmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde bu olayın yaşanması üzerine konu derinlemesine bir şekilde ülkede bilim çevrelerinin dikkatini çekti. Bu arada hemen söyleyelim, aslında Batı Avrupa ülkeleri arasında en kuzeyde kalan, en kuzeybatıda kalan Belçika ve küçük bir bölge, bölgeyi kapsıyor coğrafi olarak. Dolayısıyla birçok doğal canlı türü Belçika'da maalesef bulunmuyor. Fakat hemen sınırının ötesinde Almanya'da ve Fransa'da da diğer canlı hayvanlar olduğu gibi kurt nüfusu da mevcut. Fakat bu konuyla ilgili olarak bilim adamları bir açıklama yaptılar ve son yıllarda özellikle Fransa'ya ve Almanya'ya dışarıdan bir kurt akımı başladığını söylediler. Bununla ilgili hatta ilginç veriler de sunuldu. Fransa'da 292 kurdun İtalya'dan geçtiği, Almanya'da da 300 kurdun Polonya'dan geçtiği şeklinde bir veri vardı. Bu aslında çok ilginç çünkü Avrupa Birliği'nin şu anda gündeminde olan kaçak göç yollarının ikisi de bu yol üzerinde. Yani hem insanların kullandığı yol olarak kurtların da bu yolları kullandığı bilgisi aslında ilginç bir teyit olmuş oldu. Bununla birlikte olarak Belçika'da, Valonya'da kamu kurumları harekete geçtiler. Çünkü ilk defa görülen bu kurt vakası kamu kurumları açısından başka anlamlara geliyordu. Bu anlamda Valon bölgesinin doğadan sorumlu bakanı kurdun görüldüğünü teyit etti. Bunun aslında kamuoyunda geniş yer etmesinde temel nedenlerden bir tanesi şu: birçok Hollandalı ve Belçika'nın iç turisti turistik dönemlerde Belçika'nın Valon bölgesine gelip oralarda doğa yürüyüşü yapmaktalar. Dolayısıyla insanların rahatça yürüdükleri, buralarda kurt veya tehlikeli hayvan olmaz dedikleri bir bölgede aslında bir tehlike teyit edilmiş oldu. Uzmanlar bu konuda çok ciddi uyarılar yapıyorlar. Çünkü kurtların yavruları açısından tehlikeli olabildiğini düşündüğü durumlarda, ki insanoğlundan çok korktuğunu teyit etti. Özellikle François Dekens, bir milletvekili, bu konuda çalışmalar yapıyor. Diğer taraftan da konuyla ilgili uzmanlar bunu teyit ettiler ve kurtlar hakikaten insanlar için artık bu turistik bölgede bir tehdit. Bunun yanında Belçika'nın tarım bölgesi olduğu için, Belçika'da ilginçtir, görenler bunu bilirler, hatırlayacaklardır. Çoğu evde beslenen, çoğu küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar doğaya bırakılmış şekilde yaşarlar Belçika'da. Çünkü kurt tehlikesi olmadığı için. Fakat bununla ilgili en son yaşanan bir gelişme, 2017 yılında bir çiftçinin 6 koyununu kaybetmesiyle beraber artık Belçika'da da özgür çiftçilik anlamında kısıtlayıcı yeni bir döneme girildiğini söyleyebileceğiz. Peki bunun özellikle kamu yönetimi açısından ne gibi bir takım gereklilikleri olacağına baktığımızda, devlet teyakkuza geçmiş durumda. Her şeyden önce bir kurt deyip geçmeyeceğiz, biz bununla ilgili bir farkındalık çalışması yapacağız dedi kamu yetkilileri, Balon bölgesinde özellikle. Ve bunun yanında da kurtla birlikte yaşayabilmeliyiz vurgusunun da yapılacağını ifade ettiler. Çünkü doğal yaşamı desteklemek Belçika'nın temel prensiplerinden bir tanesi. Şayet bu kurtlar Belçika'ya yerleşirlerse ortaya çıkaracakları herhangi bir zarar durumunda da devletin bu zararı tazmin garantisi vermesi için hazırlıklara, kanun hazırlıklarına başlandığı da söylendi. Fakat burada belki de en ilginç yorum kurdun karakteriyle ilgiliydi. Uzmanlardan bir tanesi bu kurdun Belçika'ya keşif amacıyla gelmiş bir kurt olduğunu ve eğer bu bölgenin yaşanabilir bir bölge olduğuna kanaat getirirse çevresindeki diğer kurtları, ailesini ve çevresinde Belçika'ya getireceğini iddia etti.
Evet, o zaman önümüzdeki günlerde size yine soracağız sevgili Mustafa Ulusoy. Bakalım kurt neye karar vermiş? O çevrede yaşayabileceklerine mi? Yoksa Brükselliler, Belçikalılar kurtla yaşamayı mı öğrenecekler? Yoksa bu tehlikeden nasıl uzaklaşmaları gerektiği konusundaki çalışmaları mı bize aktaracaksınız? Yine birlikte olmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Taşar benim dalga dalga, hırçın hırçın tokat gibi vurur sözlerim, yıpratır bedenini. Bilirim seni, hüzün etrafı sarmışken sessiz kalırsın belli.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım. İstanbul'dan bir konuğumuz var Ankara'da. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda ressam Sayın Gürbüz Doğan Ekşioğlu bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Ankara'ya bir sergi için gelmiştiniz.
Evet.
Hemen o sergi için geldiğinizde sizi stüdyomuzda ağırlamak istedik. Çünkü bu özel bir sergi, sadece kedilerden oluşan sergi. Kediler ve sizi konuşalım istedik öncelikle. Tabii pek çok konuda resim yaptınız, belki çok hayvan çizdiniz ama kedilerle pek bir özdeşleştiniz galiba.
Evet, bu yani şöyle, hiç kedilerle gündeme gireceğimi tahmin etmezdim. Çünkü ben bildiğim bileli şey çizerim, bu barış temalı resimler çizerim. Evet. Bu da bulmuş olduğumuz coğrafyanın ve dünyanın getirmiş olduğu bir barışa karşı bir özlem. Hı hı. Kedi resimleri de şöyle başladı. Bu Amerika'da New Yorker dergisi vardır. 1925 yılından beri çıkar. Orada benim kapaklarım yayınlanıyor. 7 tane yayınlanan kapaklarımdan evet. 4 tanesi kedi temalı. Hı hı. Bu derginin özelliği dünyanın her tarafında satılıyor ve çok üst düzey bir dergi. Bu benim bu kedileri yaptığımı görünce bu sefer benim kediyle ilgili bana talepler geldi. Örneğin Türkiye'de çıkan Medya Cat dergisi vardır. Ona bir yıl boyunca kapak yaptım. Sonra grup sergileri oldu, kedi sergileri oldu. Kendim için çizdim derken 70 tane, 70 küsur kedi resmi çizmişim
şimdiye kadar. Peki UNICEF tarafından kartpostal olan o da mı kedi?
O kedi değil,
o
yok.
O kedi değil.
O kedi evet. değil. O bir tanesi şeydi, barış temalıydı. Hı hı. Sonra bir de kedimiz oldu daha sonradan.
Peki çocukluğunuzda hiç kediniz oldu
vardı,
mu?
Vardı, evet ama... Evet. Bu ben Ordu'daki yaşamış olduğum şeyde hayvanlar ihtiyacı karşılayan tür karşılıyor. Yani kedi fare tutsun, köpek evi korusun, at binek hayvanı olsun filan vesaire filan gibi, inek süt versin. O şekilde konuluyor. Şehirdeki insanın kediye olan düşkünlüğü de şehrin o vermiş olduğu sıkıcı atmosferden bir doğayla ilgili, doğanın doğada hiçbir zaman deforme olmayan, kişiliğini koruyan kediyle kediyi evlerinde beslemeleri ve onunla arkadaş olmaları. Bizim de kedimiz oldu. Kedi olunca kediyi tanıdık bu sefer. Yani
kedileri resmetmeye başlamadan önce mi kediniz oldu yoksa sonrasında
oldu, sonradan
da
aldınız? Sonradan oldu. Dolayısıyla kedi bizi, beni de eğitti. Yani şöyle bir defa dik durmasını öğretiyor. Yatağı üzermiyor. Bir de yani onu beceremedik yani. Seni çok o konuda eğitilmiş değilim. Kedi çok kendi hayatını yaşamayı seviyor.
Evet.
Hayatı en güzel şekilde değerlendiriyor ama benim öyle bir hayatım yoktur. Ben hep başkalarını düşünürüm. Hepimiz sizde de olduğu
gibi. Öğrenmeye başladınız mı kediden?
Öğrenmeye başladım da pratikte elde
çünkü
uygulayamıyorum.
Çünkü kedi isterse kendini sevdirir. İstemezse sevemezsin.
Sonuçta onu. Bu Amerika'da işte Londra'da işte New York'taki insanların da %60'ı tek başına yaşıyorlarmış. Tek başına yaşayan insanların mutlaka bir canlı ile diyalogda bulunması gerekiyor. Canlı da ya kedi olması gerekiyor ya köpek olması gerekiyor. O yüzden kedili işler çok fazla ilgi gösteriyor.
Evet.
Ya da Türkiye'de de var böyle. Yani o kadar çok fazla kedi seven var ki özellikle kadınlar çok seviyorlar.
Peki serginize o zaman özellikle kadınlar mı, kedi severler mi, kimler ilgi gösteriyor?
Vallahi şöyle söyleyeyim, sanata da her şeyde kadınlar daha çok ilgi gösteriyorlar. Hı-hı. Bu kedilere mahsus bir şey değil. Kadınlar daha bu sosyal medyadaki paylaşımlarında da her konuda daha duyarlılar. İyi ki varlar. Gerçekten
kaç
öyle.
Kaç tane kediniz var?
Bir tane kedimiz var.
Yok. Çizdiğiniz kaç tane kediniz?
70 taneden fazla.
70 taneden
keşke
fazla.
Keşke onun kitabını İbrahim Bey'den alırsınız. İbrahim Karoğlu'dan alırsınız.
Evet. Küratörlüğünü de evet. Sanat eleştirmeni evet. İbrahim Karoğlu
sonra
yapıyor.
Sonra İbrahim Bey dedi ki sizin de dedi sergi açalım dedi, şehirde dedi. Çok güzel bir galeri var. Çağdaş Sanatlar Merkezi Odunpazarı Belediyesi. Dedim İbrahim Bey nasıl bir sergi olsun? Dedi ki konseptli bir sergi olsun. İşte ben dedim ağaç temalım olsun, kuş temalım olsun. Doğa temalı mı olsun? Dedi ki kedi temalı olsun. Peki o zaman ben bu sefer kedi resimlerimi ayırdım ve kedi temalı bir resim sergisi açtık. Çok ilgi gördü. Bir gün de hatta o galeride kedi sahipleri kedileriyle geldiler sergiye.
Aa çok hoş. Kediler de kedi sergisine gezdiler.
Hayvanlar için biraz sıkıcı bir şey ama çünkü bilinçleri olmayan bir şey. Sonra bu sergiyi dediler, bu Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde yapalım. Dedim ki tabii olur dedim. Şimdi bundan sonra şeyde yapacağız sergiyi. Antalya'da özel bir galeride yapacağız bir kısmını. Ve işte İzmirliler yazıyor. İzmir'de sergi açmıyor musunuz bu sergiyi?
Evet, kediler Türkiye'nin tüm illerinde evet, dolaşacak
evet,
neredeyse.
İstanbul'da açmıyor musunuz? Bursa'da açmıyor musunuz? Sürekli bana yazıyorlar. Ben de diyorum
şimdi
ki,
yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz diyorlardır ki.
Almanya'dan da söylüyorlar.
Evet,
Almanya'dan.
Acaba buralara gelmeyecek mi?
Gelirim ama şöyle bir şey var. Şimdi ben buraya geldim, belediyenin sponsorluğunda geldim.
Evet.
Şimdi öyle bir yurt dışından da öyle bir öneri gelirse, bir teklif gelirse tabii ki açarım.
Kedilerim alır giderim diyorsunuz.
Kedilerim alır. Nasıl olsa resim.
Evet. Evet. Peki bir kedi çizimi ne kadar sürüyor? Ya da şimdi örneğin o sergiye kedilerle geldiler dediniz. Hani onlar yeni çizimler için ilham veriyor mu size?
Şimdi benim şöyle bir şey var. Yani benim eğer şu önümüzde duran kağıt veya kalem veya masa veyahut da işte bu su ya da bir şey ben konsantre olduğum zaman o kendiliğinden doğurmaya başlıyor. Hı-hı. Yani sadece o konuya benim ruhum kanalize oluyor ve durup dururken aklıma geliyor. Ya da bir şeyden çağrışım yapıyor geliyor. Dolayısıyla kedi gündeme geldiği zaman kedi çiziyorum. Kuş gündeme geldiği zaman kuş çiziyorum. Bunun süresi şöyle. Yani eğer desin haline çizerseniz 5 dakikada sürer. Ama bunu orijinal bir şey yapmak isterseniz 1 haftada sürer, 15 günde sürer. Dolayısıyla bunun bir zamanlama yok. Tekniğe göre değişiyor. Eğer dijital olarak çizerseniz işte o da yarım saat sürer ya da bir saat sürer.
Şimdi açtığınız bu sergide hepsi var mı dijitali?
Dijital de var. Sulubaya da var. Benim klasik olarak çizmiş olduğum kağıt üzerinde kendi oluşturmuş olduğum bir teknik o da var. Hepsi var. Yağlı boya da var. Hepsi akrilik de var.
Evet. Şimdi sadece kedi değil başka hayvanlar da resmediyorsunuz herhalde.
Valla diyorlar ki niye köpek çizmiyorsunuz diyorlar.
Köpek çizmediniz mi hiç?
Yani bir iki tane çizdim de yani kedilerden fırsat olmadı köpek çizmeye. Ama kuş çok çizdim. Kuş çok çizdim. Hatta kuşlu bir resim vardır. Çok meşhurdur o. Bir beyaz güvercin zeytin ağacını sökmüş ve havada uçuruyor. O kadar barışa ihtiyaç var ki. Zeytin dalı değil, zeytin ağacının kökünden çekmiş, götürüyor. Bu resmi İsmail Cem rahmetli Dışişleri Bakanı iken Papandreou'ya hediye etmek için ben yeniden yaptım. Ve onu çerçeveleyip ona hediye ettim. Kuşlu resim çok var. Bir de kuşlu resim sergisi açmak istiyorum. Sadece barış temalı bir sergi açmak
evet,
istiyorum.
Evet, ne güzel.
Çok ihtiyacımız var.
Sonra
çok
kesinlikle, çok kesinlikle öyle. Var. Peki şimdi kedileri nasıl resmediyorsunuz? Onların çünkü böyle asil soylu bir duruşları vardır. O duruşları da vardır mutlaka. O saldırgan halleri de vardır.
Saldırgan halleri evet. Yani değişken birdenbire. Yani bir röportajımda şey demiştim. Kediler dolma kalemler ve kadınlar birbirine benzer. Nereden çıktı falan dedim. Kedim var o kadar uysal ki yani onun her tarafını ise buncukluyorum ama bazen birdenbire tırmalıyor beni. İşte 30 küsur yıldan beri evliyim. Eşim melek gibi bir insandır ama bazen beni şaşırtır birdenbire bir ters döner. Bir de dolma kalem çok meraklısıyım böyle.
Evet.
En güzel dolma kalemi al. İstediğin zaman yazmaz. Birdenbire böyle yaparsın üzerine mürekkep sıçratır.
Çırptığınız zaman.
Böyle
evet.
Bir şey. İçi de çok kıymetli. Demek ki güzel şeylerin böyle şeyleri oluyor.
Evet. Bu arada tabii ki uluslararası bir sanatçısınız. Pek çok ödül de aldınız. Birazcık da bunlardan söz edelim. Sizler pek bu aldığınız ödüllerden söz etmekten çok hoşlanmazsınız
yani
ama.
Esasında yani şey ödüller şöyle bir şey. Çok önemsememek gerekiyor. Çünkü almış olduğunuz ödül, katılmış olduğunuz yarışmanın niteliğine göre, o yarışmanın jüriyi oluşturan niteliğe göre, katılımların niteliğine göre değişebiliyor. Bunların en önemli tarafı şu. Bir yarışmaya hazırlandığınız zaman hiç yoktan bir şey üretiyorsunuz. Yani bir şey üretirken de bir şeyler öğreniyorsunuz. Ödül aldığınız zaman evet bunun bir manevi ve maddi ufak bir karşılığı oluyor ama en önemli karşılığı sizin konuya karşı düşünme yeteneğinizi geliştiriyor, çizim yeteneğinizi geliştiriyor. Ve bunlar işleri birikiyorlar. Yani üretkenliği sağlıyor. Yarışmalar sayesinde çok fazla şey öğrendim. Yani çok fazla beni hem teşvik ettiler hem çok şey fazla öğrendim. Benim hayatımdaki yeri çok önemlidir. 1990'lı yılların sonu başından beri yani 92 yılından beri katıldığım tek bir yarışma oldu. Onun dışında bir yarışmaya katılmadım. Daha çok
hangi yarışmaydı?
Bu şeydi Kosova'da bir dünya karikatür olimpiyatı diye bir yarışma olmuştu. Yine o da barış temalı bir yarışmaydı. Ben de şey şöyle bir karikatürüm üçüncülük ödülü almıştı. bir bu bahçelerin etrafında dikenli teller vardır ya.
Evet.
Bir kuşluk vakti kuşlar uçarken dikenli tel oradan kendini koparmış, kuş formunu almış ve uçuyor onlarla beraber.
Evet.
Böyle bir işimdi. Onu yaptım. Bunun da nedeni bu biliyorsunuz bir şey, ticari işleri de yapıyorum reklam ajanslarında ve yayın dünyasına. Hep böyle işte devlet memurluğu, işte akademisyen olmanın getirmiş olduğu bir maddi bir zorluk vardır. Hiç olmazsa yarışmaya katılırım da buradan bir ödül alırım ve o da bir maddi gelir de elde edilir. Hem iş yürütmüş olurum.
Bir de mesleki anlamda tatmin çok önemli tabii ki.
Tatmin etmek de çok önemli.
Elbette. Peki dünyanın pek çok yerinde takip edilen bir sanatçı olarak Türkiye'deki sanat konusunda neler söyleyeceksiniz?
Vallahi yani Türkiye gerçekten yani özellikle plastik sanatlar alanında çok gelişti. Böyle bir ne diyelim bunu kapitalizm herhalde destekledi. Çünkü çok fazla galeri açıldı. Uluslararası fuarlar yapıyor. Çok fazla işte gökdelenler yapılıyor. Zenginler türedi ve bunlar resim de almaya başladılar. Ve örneğin contemporary art fuarında her sene tekrarlanan 4 gün kalan bir fuar İstanbul'da uluslararası. İşte bütçesinden bahsediyorlar. İşte diyorlar 20 milyar dolarlık resim satıldı falan böyle. Ya bu kadar resmi kim alıyor? Yani birileri alıyor.
Evet.
Bu kadar galeri madem açık, bu kadar sanatçı var. Hepsi demek ki satıyor ki hepsi yaşayabiliyorlar.
Evet. Umarız diğer dallarda artarak devam etmesini dileyelim. Ve çok teşekkür edelim size stüdyomuza kadar geldiğiniz için. Kedilerinizle tanışmak için de sabırsızlanıyorum. Dinleyicilerimiz de aynı şekilde bekliyorlardır.
İşte 10 Şubat'a kadar sergi açık. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi.
Ankara'da yaşayan dinleyicilerimiz ya da başkente gelecek dinleyicilerimiz görebilirler.
Görme fırsatı olurlarsa sevinirim. En güzel şey sanatın en önemli şeyi paylaşılmasıdır.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz efendim stüdyomuza kadar geldiğiniz konuğumuz olduğu için. Olduğunuz için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi Sayın Gürbüz Doğan Ekşioğlu ressam bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Anlımın yazısıydım. Ne yapsam silemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. Alnımın yazısıydın. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel de sen gelemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel de sen gelemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım, bilemem ki. Alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. alıştım hasretine. Gel desen gelemem ki, seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Alıştım hasretine. Gel desen.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de sonuna geldik. Hayatın Seslerinin bizler Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Avşar ve yayınımızı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ve ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Türkiye'nin Sesli Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.